Selamünaleyküm sevgili A9 izleyenleri. Bilim ayrı zaman bilim ve yaratılış programına hoş geldiniz. Bugün de yine her zamanki gibi Allah'ın izniyle ayrı zamanın öneminden, iman hakikatlerinin öneminden ve iman hakikatlerinden bahsedeceğiz. Akın hocam sende bir konu
İnşallah.
var
Ya
herhalde.
pek çok tabii konumuz var bugün anlatacağımız. Ama ondan önce imanla ilgili biraz daha konuşalım inşallah başlamadan önce programa. Yani şimdi takarsak daha iyi olur.
İnşallah.
Şimdi iman tabii çok önemli ve şu son 150 sene içerisinde birçok insan yani imanını kaybetti
Evet.
açıkçası. Yani bu Darwinizm belası yüzünden, Darwinizm safsatası yüzünden pek çok insan imanını kaybetti. Hani şu anda mesela bir kısım Müslümanlara baktığımız zaman çok az bir kısımdan bahsediyorum tabii ki. %1 diyelim. Yani öyle imanın böyle bu şekilde yaşanacağını, yani işte Cübbeli'nin tabiriyle koca karı imanı diye haşa imanı Allah'a tenzih ederim. Böyle bir imanla yaşanılması gerektiğini, yani çok fazla detayına girilmeden, çok fazla üzerinde düşünmeden, Allah'ın ayette bildirdiği, onlar derin derin düşünürler, akıl sahipleri için ibretler vardır, onlar gece gündüz Allah'ın göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler gibi ayetleri haşa dikkate almadan yaşanan ve son derece yüzeysel, Allah mesela ayette kesin bilgiyle iman ederler buyuruyor. Kesin bilgiyle olmadan, yani olabilir ahirette, olmaya da bilir gibi bir inançla bir iman söz konusu oldu bazı Müslümanlarda. Ve de bu çok normal karşılandı. Zaten işte herhalde bu şekildedir iman. Yani en fazla olsa olsa bunun bu kadar olur. İman gibi bir düşünce oldu. Halbuki öyle değil. Yani normalde baktığımız zaman, bundan önceki dönemlere de baktığımız zaman, bu dönemde yaşadığımız dönemde de bir kısım Müslümanlara, müminlere baktığımız zaman imanlarının daha değişik olduğunu görüyoruz. Çok daha sağlam olduğunu görüyoruz. Mesela Allah o şekilde iman ediyor ki ahirete kesin iman ediyor. Allah'ın varlığını kesin biliyor. Cennet cehennemin olduğunu kesin biliyor. Peygamberlere kesin iman ediyor. Meleklere kesin iman ediyor. Kur'an'ın hak olduğunu ve her hükmünün doğru olduğunu kesin olarak biliyor mesela. Kesin bir imandan bahsedebiliyoruz. Ama dediğimiz gibi şu dönemde bu Darwinizmin de etkisiyle tabii ki, bu Darwinizmin belası insanlar üzerinde çok etkili oldu. Mesela ne kadar Müslüman da olsa, bir kısım insanlardan bahsediyorum tabii, o çok önemli. Yani öyle bir telkin alıyor ki gece gündüz, şu özellikle 150 senedir ve işte biz biliyoruz mesela hocamızın faaliyetlerinin 30 senedir mesela Darwinizmle ilgili faaliyetler yapıyor. Özellikle yaratılış atlası çıkaran kadar hocamız yine halen daha devam ediyordu ama şu an biraz sesleri kesildi. Yani şu anda artık haberlerde kayıp halka bulundu diyemiyorlar mesela. Çünkü önceden sürekli haber çıkıyordu. Kayıp halka bulundu. Yani öyle bir zannediyorsunuz ki yani bu telkin sonucunda herhalde evrim teorisiyle ilgili trilyon tane delil var. Bir tanesi kalmıştı bulunmadık delil. O da kayıp halkanın bulunmasıyla artık tamam evrim teorisi son deliline de ulaştı gibi bir telkindi bu kayıp halka bulundu.
Çok kısık sesle evet. Olabilir gibi bir şey söylüyor.
Evet.
Evrimciler.
Mesela işte diyor ki atamız bakteri çıktı. Ya diyorsunuz ki bakteri ile insan arasındaki bağlar kesin olarak çözüldü. Bakterinin nasıl işte hangi safhalardan geçerek en sonunda insan oldu. Atamız mikrop çıktı diyorlar mesela başka bir haberde. Nasıl işte mikropların insana dönüştü falan gibi. Herhalde bunlar tamamen çözülmüştür gibi bir telkin alıyor. E tabi yani insan o kadar zayıf ki gerçekten öyle yani Cübbeli'nin deyimiyle tabi biz bu tabiri kabul etmiyoruz da. Koca karı imanıyla iman etmeye kalkarsa birisi, eğer öyle bir şeye cesaret ederse, çirkin bir cesarettir, onu da belirtelim. O zaman iman etmiş olmuyor. Yani o bir iman olmuyor. Yani ne oluyor o zaman? İşte dışarıdan ne duysa o telkinle hareket etmiş oluyor. Yani aslında evrim var da, hani böyle her şey evrim ispatlanmış da, yani hocamızın geçenlerde bir röportajında anlatılmıştı. Bazı insanlar, hocamız anlatmıştı. Bazı insanlar böyle hani dine işte haşa peygamberin ortaya sürdüğü, haşa tabii tenzih ediyorum peygamberimizi Allah'ı. Ondan sonra insanların iyi olması için güzel bir düzenmiş gibi algılandı demişti hocamız senelerdir. Yani bu cübbeli tarzı anlatımlardan. Halbuki öyle değil. Din kesin bir gerçek ve kesin yaşanması gereken bir gerçek. Yani Allah kesin olarak var. Ahiret de kesin olarak var. Ve biz bunları Allah'ın izniyle Allah bize yol yöntem gösteriyor. Diyor ki gece gündüz göklerin ve yerin yaratılış konusu üzerinde düşüneceksiniz buyuruyor. Bize yapmamız gereken her şeyi Kur'an'da detaylı olarak anlatıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde aynı zamanda. Her şey detaylı var. Eğer biz ona uyarsak ve kafamıza göre hareket etmezsek o zaman Allah'ın istediği imana kavuşmuş oluyoruz. Yoksa cübbeli tarzı anlatımlarla Allah diyor ki göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde gece gündüz düşünürler buyuruyor. Cübbeli de diyor ki hayır düşünmeyeceksiniz. Koca karıyla iman edin tamam. Yani hatta onun değişik tabir kayış çok düşünürseniz kayış kopar gibi falan böyle tabirleri var şu an tam hatırlamıyorum ne dediğini. Yani bu şekilde bir anlatımla bir insanın imanının artması, Kur'an'a olan kanaatinin artması, ahiretin varlığına kanaatinin artmasının mümkün olmadığı çok açık değil mi? Yani iman ekatleriyle, Kur'an mucizeleriyle bir insan ancak Allah'a yakınlaşabilir. Mesela Cübbeli'ye soruyorlar, işte evrim hakkında ne düşünüyorsunuz diyorlar. Hocamızın sürekli hatırlatır bunu. Sakallarını kaşıyıp evrim ne ki diyor. Yani Deccal'in dinini bilmiyor mesela Cübbeli. Deccal'in dininin ne olduğunu bilmiyor. E nasıl mücadele edeceğiz o zaman Deccal'e karşı? Yani Deccal'e karşı nasıl mücadele edeceksin? O zaman ona hizmet etmiş oluyorsun bir nevi. Yani onun varlığını kabul etmeyerek. Evrim ne ki? Zaten bazıları da şöyle şeyler söylüyorlar. Ya zaten evrim teorisi mi kaldı? Diyorlar mesela. Daha da felaket bir açıklama. Evrim teorisi kalmaz olur mu? 150 senedir iki dünya savaşı çıkardı bu evrim teorisi. Şu anda terörün kaynağı. Her gün Müslümanlar şehit ediliyor. Binlerce Müslüman. Evrim teorisi mi kaldı? Diyor bazıları. Ya böyle artık espri mi yapıyorlar? Şaka mı yapıyorlar? Tabii anlaşılacak gibi değil. Tabii biz onlara alış etmeyiz. Biz Kur'an'a göre hareket ederiz Allah'ın izniyle. Allah'ın emirlerine göre hareket ederiz. Biz kendi aklımızla hareket etmeyiz. Aklıyla hareket edenlerin sonunu da görüyoruz zaten şu anda bulundukları durumu. Felaket durumdalar. O yüzden Kur'an'a göre hareket ettiğimizde de zaten iman ekatlerini anlatıyoruz. Kur'an müzelerini anlatıyoruz. Allah'ı anlıyoruz inşallah. Allah'ın gösterdiği yöntem bu. Şimdi yine iman ekatleriyle devam edelim inşallah. Bir videomuz var sanıyorum hazırsa. Oradan devam ederiz.
Fizikçilerin optikte kullandıkları üç temel kural vardır. 1. Bir yüzey, üzerine gelen güneş ışınlarının yüzeyle yaptığı açı 90 dereceye yaklaştıkça ısınır. 2. Aynı açıda güneş ışını alan iki yüzeyden koyu renkli olanı daha çok ısınır. 3. Yansıtıcı bir yüzey, üzerine gelen ışını normaliyle kaç derece yapıyorsa o açıyla yansıtır. Bu kuralları fizik okuyanlar bilirler. Ancak bugün pek çok insan bu kuralların varlığından haberdar bile değildir. Bunların günlük hayatta nasıl etkileri olduğundan ya da ne işe yaradıklarından da habersizdirler. Ancak bu kuralları çok iyi bilen başka canlılar vardır. Kelebekler. Üstelik kelebekler optik kurallarından günlük yaşamlarında da faydalanmaktadırlar. Kelebeklerin görünümlerini herkes çok beğenir. Renkli kanatları, zarif uçuşlarıyla birer süs gibi olan bu canlılar Allah'ın bizim için yarattığı güzelliklerden biridir. Elbette ki kelebeklerin tek özellikleri süslü dış görünüşleri değildir. Oldukça kısa ömürlü olan bu canlılar kimi zaman birer uzman gibi hesaplamalar yaparlar. Örneğin kolyas kelebeği vücut sıcaklığı 28 dereceden düşük olduğunda uçamaz. Bu durumda hemen kanatlarını açar ve sırtını güneşe dönerek güneş ışınlarını dik alacak şekilde durur. Kelebek yeterince ısınıp vücut ısısı 40 dereceye kadar çıktığında kendi ekseni etrafında 90 derece döner. Böylece güneş ışınlarını yatay alır hale gelir. Bu hareketle güneş ışınlarının ısıtıcı etkisi en aza indirilmiş olur. Dolayısıyla kelebeğin vücut ısısı düşmeye başlar. Bunların yanı sıra bazı kelebeklerde özellikle kanatların gövdeye yakın kısımlarında pullardan oluşmuş büyükçe koyu renkli benekler vardır. Pullar renklerine göre ısıyı maksimum veya minimum seviyeye getirebilme özelliğine sahiptirler. Güneşin altında sanki belli bir açıyı tutturmaya çalışıyormuş gibi kanatlarını açıp kapayan kelebekleri hepimiz görmüşüzdür. İşte bu hareketi yaparak güneş ışığını almaya çalışan kelebeklere gövdelerindeki siyah benekler yardımcı olur. Gövdesini ısıtması gereken kelebek, güneş ışınlarının bu beneklere gelmesini ayarlayacak şekilde kanatlarını açıp kapatır, böylece bedenini kolaylıkla ısıtmış olur. İnsanlar ışınları bir noktada toplamak için çukur aynalar ve mercekler kullanırlar. Pieris cinsi kelebeklerse kanatlarını öyle bir açıda ayarlarlar ki tıpkı bir mercekteki gibi tüm ışınları vücutlarının en çok ısınması gereken bölgelerinde toplayabilirler. Bu da optik bilgisi gerektiren bir davranıştır. Elbette bu kelebekler hayatlarının hiçbir döneminde fizik optik eğitimi almamışlardır. Fizik kurallarından, hangi açının güneş ışınlarını daha verimli alacağından da haberdar değildirler. Evrendeki her varlık gibi kelebekleri de sahip oldukları detaylarla ve ihtiyaçları olacak her türlü sistemle Allah yaratmıştır. Bu canlılara en verimli şekilde ısınmak için neler yapmaları gerektiğini ilham eden, her şeyi koruyan ve gözeten Allah'tır. Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Şüphesiz Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Övülmeye layık.
Evet inşallah. Şimdi biraz önce bahsettik, hani imanın yüzeysel olmasından bahsettik. Kesin bilgiyle iman etmemekten bahsettik. Kur'an'da çünkü Allah ayette kesin bilgiyle iman edenlerden bahsediyor. Yani iman edenler diye geçmiyor. Çünkü üzerine düşünmesi gereken bir şey. Kesin bilgiyle iman edenlerden bahsediyor Allah. Dolayısıyla kesin bilgiyle iman edince bir insan, yani Allah'ın varlığını, Kur'an'ın hakikatlerini net bir şekilde görmüş oluyor. Dolayısıyla hani işte bazı ibadetlerimi yerine getiremiyorum diyor mesela bazıları. Yani şöyle bir şey, bu iman hakikatleri üzerinde, Kur'an hakikatleri üzerinde düşündüğü zaman bir insan zaten ibadetlerini aksatmayı düşünemez, öyle bir şey tahayyül edemez zaten. Yani Allah'ın varlığını, iman hakikatlerini gördükten sonra. Yani o daha farklı bir durum oluyor tabii. Şimdi tabii bunun sonucunda mesela Cübbeli'de şey de görüyoruz. Dinle ilgili mesela espri yapabiliyor haşa. Uygunsuz şeyler söyleyebiliyor. İşte bu da o tarz bir mantıktan kaynaklanıyor. Yani bunun açıklaması yok. Normalde mesela dinle ilgili espri yapılmaz. Hatta dinle ilgili espri yapanların bulunduğu ortamlarda bile Allah'ın ayetleriyle alay edildiği zaman ortamı terk edin diyor Allah ayette. Yani hiçbir şekilde ya bir insanın kendisini yapmayı bırakın bir Müslümanın. Zaten öyle bir şey çok çirkindir ve yakışmaz da hiçbir Müslümana. Allah ayette öyle bir ortam olursa terk edin. Hatta Allah ayetin devamında daha da detaylandırıyor. Eğer şeytan size unutturursa bu sefer aklınıza gelince terk edin buyuruyor Allah. Yani bu kadar önemli bir konu. Allah üzerinde bu kadar detaylı durmuş çünkü. Şimdi biz bakıyoruz Cübbeli'ye. Yani örnek vereceğim ve vermeye utanıyorum yani öyle bir şeye, hani örnek olarak vermeye dahi Allah'tan çekiniyorum, korkuyorum yani örnek verirken. Yani o tarz şeyler söylüyor ve insanlarda artık böyle öyle bir anlayış oluşturdu ki bir kısım insanlarda Cübbeli. İşte dinle ilgili böyle çok rahat konuşulur. Allah'la ilgili konuşurken çok rahat espri yapılır. Haşa, Allah'a tenzih ederim.
İnşallah.
Böyle bir anlayış oluşturdu. Allah korkusu nasıl olacak o zaman? Allah'a saygı nasıl olacak? Huşu nasıl olacak? Saygı dolu korku. Yani sen espri yapıp duruyorsun. Huşu nasıl duyacaksın o zaman espri yaparsan? Değil mi din hakkında? Allah hakkında. Öyle bir din anlayışı yok zaten yani. Öyle bir din anlayışı yanlış bir din anlayışı. O yüzden biz Kur'an'a baktığımızda son derece saygılı. Espri dinle, başka konularda yapıyorsa yapsın yani. O başka Yani hocamız demişti, başka konu mu kalmadı demişti dünya üzerinde. Başka konularda istediği konuda yapsın. Ama dinle ilgili bir konuda espri yapılmaz. Son derece saygılı olunması gerekiyor. Ki zaten hocamızın anlatımlarından sonra da o huyundan birazcık da vazgeçti. Onu da görebiliyoruz.
Şimdi tabii Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünü, gücünü, sonsuz aklını, yapabileceklerini yani gücünü çok iyi anlamış, çok iyi kavramış insanların Cenab-ı Allah'tan çok derin korkuları oluyor ve çok derin sevgileri olur. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor, şeytan Allah sınırım, Allah'ın kadrini gereği gibi takdir edemediler diyor Cenab-ı Allah. Bir de kelimeleri konuldukları yerden değiştirirler diyor. Gerçekten yapmakta oldukları ne kötüdür diyor. Şimdi Kur'an çok açıktır. Cenab-ı Allah kendini çok güzel, en güzel şekilde anlatmış ve tanıtmıştır. Hükümler de açıktır, haramlar da açıktır, helaller de açıktır. Peygamberlerimizin başına gelen olaylar da açıktır. Kur'an-ı Kerim'i okuyan biri hemen anlar. Ve Cenab-ı Allah'ın bizden ne istediğini süratli bir şekilde kavrar. Tabii samimi ve objektif bir bakış açısıyla yapıldığında bu mümkündür. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e ve Cenab-ı Allah'ın buyurduklarına tam gönülden bağlı olanlarda ne görüyoruz? Mesela peygamberlerimizde, sahabede ve ahir zamanda yaşayacak ve tüm peygamberlerimizde ve ahir zamanda yaşayacak olan samimi Müslümanlarda bir kere kamil iman görüyoruz. Yani derin iman görüyoruz. Onlarda imani bir olgunluk görüyoruz bu mübarek şahıslarda. Peki bu mübarek şahıslar, yani kamil iman sahibi olan mübarek şahısların hayatlarına baktığımızda ne görüyoruz? Bir kere hayatlarının 24 saatini Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için Kur'an'ı ve Kur'an'ın hükümlerini, ayetleri tam uyguladıkları bir hayat modeli görüyoruz. Yani 24 saat. Onlar 24 saat Cenab-ı Allah'tan çok korkuyorlar ve çok seviyorlar Cenab-ı Allah ve o yüzden Cenab-ı Allah'ın dediği her şeyi titizlikle yapıyorlar. Peki böyle görünüp de bunu taklit eden, müminleri, Müslümanları taklit eden kişiler var mı? Var. Cenab-ı Allah onları da tarif ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Biz o modeli de tanıyor ve biliyoruz. Hatta bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor. Onlar Allah'a bir ucundan ibadet ederler diyor. Bakın ibadet ediyor. Yani Allah lafzı, Allah'ın kelamı ağzında oluyor. İbadet de ediyor ama bir ucundan ibadet ederler diyor. İşte bu kişilerde biz imani olgunluk, kamil iman görmüyoruz. Ne görüyoruz? Yanlış bir din anlayışı görüyoruz. Yani ve çok çok tehlikelidir bu kişilerin yaptığı şey. Allah adına, Kur'an adına haşa ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri adına ortaya çıkarlar. Ve insanlara gerçek dinde, Kur'an'da ve hadislerde olmayan bambaşka şeyler, yani hurafeler anlatırlar. Bu ahir zamanın mucizelerinden bir tanesidir. Yani birçok mucizesi, birçok olağanüstü olayı vardır. Ahir zamanda da, ki Peygamber Efendimiz'de de bu model o dönemde vardı Aleyhisselatü Vesselam'da. Ahir zamanda da olacak. Peygamber Efendimiz onu zaten söylüyor. Değil mi? Alim görünümünde, başı tıraşlı, başı sarıklı, hatta 70 bin tane alim diyor Mehdi Aleyhisselam'a karşı çıkacaklar. Bakın alim, yani Kur'an hadisleri, İslam alimlerinin ve onların açıklamalarını çok iyi biliyor bu kişiler. Ama buna rağmen ne anlatıyorlar? Bunlara dayalı kaynaklardaki bilgileri değil, hurafeleri anlatacaklar. Neden? İşte imani olgunluk olmadığı için. Cenab-ı Allah'ı tam tanıyan, kadrini gereği gibi takdir eden bir kişi ağzına Kur'an'da olmayan, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine uygun olmayan hiçbir sözü almaz, alamaz. Niye? Allah'tan korkar. Demek ki bu tür kişilerde biz bir iman zafiyeti görüyoruz. Korku eksikliği ve sevgi eksikliği görüyoruz Cenab-ı Allah'a karşı duyulan. İşte o zaman Allah'ın kadrini gereği gibi takdir etmeyen insan çok rahat konuşur kendince. Çok akılsızca konuşabilir. Çok anormal örnekler verebilir. Ve tabii dindar bir kisve altında, bir hoca görünümü altında bunu yapar ise bir kere kendi üzerine çok büyük vebal alır. Onu dinleyen, onun peşinden giden insanların da vebalini üzerine alır. Ama bu noktayı da hocamız çok güzel bir şekilde tarif etmişti, açıklamıştı. Kur'an-ı Kerim açıktır, hadisler açıktır, okuyan anlar. Mübeyyindir diyor zaten Cenab-ı Allah. Apaçıktır diyor ayetler için. O yüzden benim şeyhim böyle dedi, o öyle dediyse doğrudur, bu böyle dediyse doğrudur mantığı Kur'an ve hadislere gerçekten dayanıyorsa doğrudur. Ama dayanmıyorsa çok tehlikeli olur bu kafa yapısı. Ben nasılsa şeyhimin dediğini yapıyorum. Ahirette de onun eteğine yapışırım. Zaten cennete giderim diye düşünenler oluyor. Hocamız onu da çok güzel bir şekilde açıklamıştı. Nereden biliyorsun şeyhinin cennete gideceğini?
Maşallah.
Onu Cenab-ı Allah bilir. Hiç kimse bilmez. İki, belki şeyhin evet cennete gidebilir. Ama sen cennetlik değilsindir. O zaman dedi hocamız, melekler gelir seni şeyhinin paçasından çeker alır, cehennemine atarlar. Yani Cenab-ı Allah insanları tek başına haşrediyor. Tek başına hesabı alıyor. Tek başına cennete veya cehenneme fert olarak sokuyor. Sonra oradaki kişilerle zaten tanışıyor giren, girdiği yere göre. Öyle şeyhim beni kurtarır, efendim şeyhim ne derse doğrudur. Ancak ve ancak dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim ayetlere ve Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerine uygun olduğunda doğrudur. Değilse buna körü körüne şeyhim dedi diye tabi olmak, inanmak doğru bir davranış. Dindar bir insanın, samimi bir insanın yapacağı bir davranış olmaz inşallah.
İnşallah.
İnşallah. İman hikmetleriyle devam edebiliriz.
İnşallah. İnşallah. Tabii her gün konuşuyoruz hocamızın vesilesiyle inşallah. İman hakikatlerinin öneminden ve iman hakikatlerinden inşallah bilim adamları doğaya baktığında hep bir şeyleri örnek alıyorlar. Kendilerinin ürettiği hiçbir şey yok ve almak durumundalar. Çünkü en detaylı, en güzel ve en rahat olacak şekliyle Yüce Rabbimiz bize bu konforu yaratıyor. Bunun için de bilim adamları da doğaya bakıyorlar ve örnek alıp bunları hayata geçiriyorlar inşallah. Bunlardan bir tanesi de dendrit hücrelerini taklit ederek bilgisayarlar için koruma sistemi geliştirilmesi. Doğaya bakarak yapıyorlar bunu da inşallah. İnsana bakarak inşallah. Şöyle inceleyelim. Bağışıklık sisteminin saldırıya uğramış hücrelere yaptığı müdahale, İngiliz bilim adamlarının bilgisayar ağlarını virüs ve hackerlardan korumak için geliştirdikleri yeni yönteme ilham kaynağı oldu. İngiliz bilim adamları insan vücudundaki bağışıklık sisteminin vücuda giren yabancı moleküllere hemen saldırmadıklarını, ancak problem oluşmaya başladığında saldırdıklarını gözlemlediler ve yeni koruma sistemlerini bu özellikten yola çıkarak geliştirdiler. İnsanlardaki bağışıklık sistemi gerçekten de vücuda giren bazı yabancı moleküllere, örneğin besin olarak alınan proteinlere saldırmaz. Hamile bir kadının bağışıklık sisteminin fetusa savaş açmasını da bunun bir örneğidir. Savaş açmaması, evet, bak maşallah. Yani aklı şuuru olmayan hücreler insanda nasıl bir koruma mekanizması oluşturuyor, evet, ve nasıl örnek oluyor inşallah. Bu moleküllerin yabancı olmalarına rağmen vücuda zararlı olmadıklarını tespit ederler. Olmadıklarını tespit ederler ise bağışıklık sisteminin ön cephe askerleri olan dendrit hücreleri hemen devreye giriyor inşallah. Vücuttaki hücreler ölürken zor durum sinyali verirler. Bu sinyaller ön cephedeki dendrit hücreleri tarafından algılanır. Ancak dendrit hücreleri her çağrıya değil, sadece belirli bir ses eşiğinin üzerindeki alarm çağrılarına cevap verirler. Yeni güvenlik sistemi de bağışıklık sisteminin bu özelliği üzerine kurulmuştur. Sistemin yazılımı tıpkı dendrit hücreleri gibi davranarak bilgisayar ağını taramakta ve network trafiğindeki veya hata mesajlarının sayısındaki olağan dışı artışı araştırmaktadır. Eğer bu tehlike sinyalleri önceden belirlenmiş sınır üzerinde çıkarsa sistem alarm vermeye başlamaktadır. Peki ama bilim adamlarının taklit ettikleri bu hücreler şuur sahibi olmadıkları halde yararlı molekülleri zararlıdan nasıl ayırt edebiliyorlar? Bazı yabancı moleküllerin kendileri için zararlı olmadığını nereden anlayabiliyorlar? Aslında bu soruların cevabı çok açıktır. Hücre kendi kendine hiçbir tespit yapamaz. Hangi sinyalin, hangi sesin ne anlama geldiğini kendiliğinden bilemez. Hangi molekülün yararlı, hangisinin zararlı olduğunu kendi kendine anlayamaz. Hücreler ancak Allah'ın ilhamıyla hareket eder. Allah'ın izniyle faaliyet gösterebilirler. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yüce Rabbimiz Nahl suresinin 17 ve 18. ayetinde şöyle buyuruyor. Yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışacak olursanız onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Elhamdülillah Yüce Rabbimiz detayın detayını yaratıyor ve en güzel şekilde yaratıyor. Kendi vücudumuzu korumakta aciziz ama Allah'ın ilhamıyla o hücreler bir koruma mekanizması oluşturuyor. İnşallah.
İnşallah. Maşallah. Yani burada gerçekten yine mucizevi bir iman hakikati var. Yani hücreler nasıl bilebilir ki? Ses sinyalinden bahsediyoruz. İşte belli bir eşiğin üzeri altı, ondan sonra faydalı olup olmadığını anlamaya çalışıyor mesela vücuda. Normalde dediğin gibi mesela insanın oluşumunda, yaratılmasında saldırabilir. Normalde mesela anne karnındaki çocuğa saldırabilir hücreler. Evet. Çünkü yabancı bir şey yani vücuttaki. Ama takip ediyor ve ona diyoruz ki mesela ona karar veriyor diyoruz. Yani hücre nasıl karar versin? Hücrenin beyni yok.
Kulağı yok.
Değil mi? Gözü yok, aklı yok. Karar mekanizması diye bir şey yok yani. İnsan bile zor karar veriyor bir şeye. Dolayısıyla böyle bir şeye karar vermesi, bir de her defasında da doğru karar veriyor olması bunun altında bir mucize yattığını gösterir. Maşallah. O da Allah'ın yaratması inşallah.
Başka videomuz var herhalde.
Evet, videomuz hazırsa bir videomuz daha var, ona devam edebiliriz.
Köpek balıkları gerek solunum sistemleri gerek yollarını bulmalarını sağlayan manyetik alıcıları gerekse hızlı yüzme yetenekleriyle birer yaratılış mucizesidirler. Allah bütün canlıları olduğu gibi köpek balıklarını da eksiksiz bir şekilde yaratmıştır. Beyaz köpek balıkları avlarını gözleriyle takip ederek yakalarlar. Sıcak mercan kayalıklarında gezindiklerinde bu canlılar için hiçbir sorun yoktur. Avlarını kolaylıkla görürler. Ancak serin okyanuslarda gezindiklerinde beyaz köpek balıklarının soğuktan görüş yeteneklerinin etkilenmesi beklenir. Çünkü normal şartlar altında soğuk suyun etkisiyle kimyasal işlemler yavaşlar. Dolayısıyla hayvanın gözlerinin hızla hareket eden avını takip etmekte çok ağır kalması gerekmektedir. Ancak köpek balığı hiçbir zaman böyle bir problem yaşamaz. Çünkü beyaz köpek balıklarının gözleri kendileri gibi soğukkanlı değildir. Bu köpek balığı türünde vücut kaslarının ısısı direkt olarak gözlere aktarılır. Bu sayede çok hızlı hareket eden balıkları, hatta fok balıklarını bile rahatlıkla yakalayabilirler. Peki görme duyuları suyun içindeki hareketleri takip edemeyecek kadar zayıf olan diğer tür köpek balıkları nasıl avlanırlar? Bu sorunun cevabı köpek balıklarının yapısındaki mükemmel yaratma sanatından açıkça anlaşılmaktadır. Bütün canlılar ısı dışında elektrik de yayarlar. Karada yaşayan bir canlının bu akımları hissetmesi zordur çünkü hava bir yalıtkan görevi görür. Ancak suyun içinde durum farklıdır. Elektrik doğal bir iletken olan suyun içine akar. Dolayısıyla bu elektriği hissedebilen bir canlı son derece etkili bir duyuya da sahip olmuş olur. İşte köpek balıkları da bu avantaja sahip olan canlılardandır. bu canlılar sudaki tüm titreşimleri, suyun ısısındaki değişimleri, tuzluluk oranını, özellikle de hareket halindeki canlıların yol açtığı elektrik alanındaki küçük değişiklikleri bile hissedebilirler. Köpek balıklarının vücutlarında içi jöle benzeri bir maddeyle dolu çok sayıda oluk mevcuttur. Bu oluklar yoğun olarak köpek balığının kafasına yerleştirilmiş olmasına karşın balığın tüm vücudu boyunca da dağılmıştır. Lorenzini ampulleri olarak adlandırılan bu özel organlar mükemmel birer elektrik algılayıcısıdır. Köpek balıkları ve vatozlar bu algılayıcılarını kullanarak avlarını bulurlar. Bu organlar başın ve hayvanın yüzündeki sivri kısmın üstünde bulunan gözeneklere bağlıdırlar. Ve elektrik algılayıcısı olarak son derece hassastırlar. Böylece köpek balıkları 1 voltun 20 milyarda biri büyüklüğündeki akımları bile hissedebilirler. Bu muazzam bir güçtür. Bunu bir benzetmeyle anlatalım. Evinizdeki kalem pilleri düşünün. 1,5 voltluk bu pillerden 2 tanesini birbirinden 3000 kilometre uzağa koyduğumuzda köpek balıkları bu pillerin yaydığı akımı hissedeceklerdir. Buraya kadar izlediklerimiz köpek balıklarının olağanüstü derecede kompleks vücut sistemlerine sahip olduklarını göstermektedir. Köpek balığının bu özellikleri gibi evrenin her köşesinde Yüce Rabbimizin üstün ilmini bize gösteren deliller vardır. Bu deliller, üstün güç sahibi Allah'ın benzersiz ilmini gerektiği gibi takdir etmemize, onu düşünüp şükretmemize birer vesiledir. Allah bu gerçeği Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Allah gökten su indirdi. Ölümünden sonra yeri onunla diriltti. İşitebilen bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vardır. Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır.
Özür dilerim abi. Evet, maşallah videoda da izledik. Yani iman hikmetleri gerçekten çok önemli. Üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Biz de inşallah sürekli olarak anlatıyoruz. Yine vücuttaki uyarı sinyalleriyle ilgili evet. Bir anlatımız var.
Vücuttaki kusursuz uyarı sistemleri, sinyalleri. Bununla ilgili bir sunumumuz var. Bununla ilgili slaytlar da olması lazım. Her insan üzerinde sürekli cildiyle temas halinde olan giysilerle muhataptır bildiğimiz gibi. Gömleği, saati, ayakkabısı gibi. Ama bunları her an hissetmeyiz. Bunları hissetmemenin de bir hikmeti, bir ilmi var. Bir gereği olduğu için hissetmiyoruz. Gece yatarken üzerine çektiğimiz yorganın, işte kolumuza taktığımız saatin ya da oturduğumuz koltuğun kendisiyle temas halinde olduğumuzda sürekli olarak algılamamaktayız. Bunun önemli sebeplerinde insan derisindeki alıcılar belirli bir süre sonra beyne cilde temas eden maddeyle ilgili sinyalleri göndermeyi durduruyor. İnsan cildi kendisiyle temas halinde olan maddeye karşılık alışkanlık kazanıyor ve onunla ilgili his sinyallerini zamanla iletmemeye başlıyor. Bu harika bir sistem ve mükemmel bir detay. Birçok insan böyle bir detayın farkında bile değil. Yani biz böyle bir şey düşünmeden, yani bunu düşünene kadar büyüklerimiz, hocalarımız, yani böyle bir şeyin farkında ben bile şahsen değilim. Rahatlık içinde yaşamayı bu mükemmel sistemin kusursuz şekilde çalışması ile mümkün oluyor. Vücuttaki bu alışma mekanizması olmasaydı giyinmek gibi sıradan bir olay insan için büyük bir sıkıntı haline gelirdi. İnsanın üzerindeki giysileri sürekli olarak hissetmesi bir eziyete dönüşür. Ayrıca dokunduğu diğer şeylerden gelen sinyalleri almakta güçlük çekerdi. Dikkati sürekli giydiği çorabın bileğine ne kadar sarıp sıktığını, saatin sürekli bileğinde ne kadar hareket ettiğini düşünmek gibi konularla geçirebilirdi. Bu nedenle kişi rahat uyuyamaz, dinlenemezdi. Hayatı bu sıkıntı verici detaylardan dolayı oldukça zorlaşırdı. Hissetmenin bir nimet olması gibi hissin zamanla kaybolması da insana sunulmuş bir nimettir. Tek bir detay, bir insan yaşamını kolaylaştırmakta, onun rahat yaşamasına vesile olmaktadır. Evrimcilerin hayali mekanizmalarının bir insan bedeninin ne zaman hissetmesi, ne zaman hisse alışması gerektiğini belirleyecek bir bilinci yoktur. Bu nimeti insana sunan varlığı, tüm varlıkların bütün ihtiyaçlarına yeten, kafi olan Yüce Allah'tır. Kur'an'da bir ayette şöyle bildirilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Nimet olarak size ulaşan ne varsa Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğunda Ancak ona yalvarmaktasınız. Nahl suresi 53. ayet. Bu konu gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Çünkü düşünecek olursak hani evrimci zihniyete göre böyle bir şey vücudumuzdaki küçük işte pigmentlerin, hücrelerin böyle bir şeyi bize nasıl düşünüp arkadaş ben giyerken hissettim bunu 3 saniye sonra, 5 saniye sonra ya da belli bir zaman sonra buna alışayım artık beyne bir sinyal göndermeyeyim.
Evet.
Bununla beyni meşgul etmeyeyim demesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Ama bunu ne yazık ki bazı profesör evrimci bilim adamları diyor ki hala evrimden geldik, işte şöyle geldik, böyle geldik. Hücrelerin mantığı mı var arkadaş? Yani böyle bir şey yok. Değil mi hocam?
İnşallah. Ya bu çok hani daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Yani çok lüks bir şey bu.
Tabii.
Yani lüksün de lüksü bir şey bu. Yani bir şey belli bir süreden sonra his seni rahatsız etmesin, meşgul etmesin, keyfini kaçırmasın, rahatını bozmasın diye his beyne iletilmiyor. Yani böyle bir şey hangi hayat mücadelesinde kazanabilir ki? Yani buna şöyle bir şey mi uydurmamız gerekiyor? İşte insanlar kaplanlardan kaçarken böyle bir özellik kazandı mı diyeceğiz. Yani nasıl açıklayacağız böyle bir şey? Yani saçma sapan maşallah bir şey oldu belli.
Elhamdülillah. Bir de Allah çok estetik yaratıyor. Normalde kaşlarımız olmadan yaşayabiliyoruz. Evet. Kirpiklerimiz olmadan da yaşayabiliyoruz. Saçlarımız olmadan da yaşayabiliyoruz.
Evet.
Ama Allah bir güzellik, bir estetik olarak yaratıyor.
Maşallah.
Maşallah. Dolayısıyla çok şükretmemiz lazım. Hakan hocamın anlattığı konuda.
Evet.
Senin bahsettiğin konuda aynı şekilde. Çok büyük lüks.
Evet.
İnşallah.
Yani Allah şefkat sahibi insanlara karşı. Ama insanlardan bir kısmı bunun karşısında şükrünü yerine getirmediği için Allah ayetlerinde insanlarda bir kısım insanları zalim ve nankör olarak nitelendiriyor. Şimdi bu kadar trilyon hesabıyla bir nimet var üzerimizde. Trilyon hesabıyla nimet var üzerimizde inşallah. İnsan kalkıp da yani bir kere bile şükretmezse gün içerisinde Allah'a verdiği nimetlerden dolayı zalim olmuş oluyor. Bunun başka bir ismi varsa yani söylesinler. Nankör olmuş oluyor.
Şükürsüz.
Kelimenin tam manasıyla evet. Nankör olmuş oluyor. Zalim olmuş oluyor. Yani bunun başka bir kelime karşılığı yok zaten. Allah da ayette o şekilde buyuruyor. Ama biz tabii bunun olmaması için uğraşmamız lazım. Yani zalim konumuna düşmememiz için uğraşmamız gerekiyor. Nankör olmayı kimse istemez değil mi? Nankör diye anılmayı kimse istemez. Yani çok kötü bir karakter özelliğidir. Bir insana bir hediye bile alsa birisi, mesela bir çerçeve oluyor, ömür boyu unutmuyor onu. Bana çerçeve almış doğum günümde diyor. Çerçeve nerede? Allah'ın verdiği nimetler. Buraya baktığımızda nasıl bir kıyaslama yapabiliriz? Yani her an Allah mesela temiz hava veriyor her sabah. Hep aynı hava da olabilirdi. Değil mi? Pis havayı, sürekli aynı havayı solumak zorunda kalabilirdik. Allah bitkileri görevlendirmiş, insanlar için emre amade kılmış ayetin deyimiyle. Ve Allah'ın ayette bildirdiği şekilde daha doğrusu. Her sabah oksijen üretiyor bitkiler bizim için. Temiz hava soluyalım diye.
Çok güzel.
Bir tanesi bu. Bunun gibi trilyon tane düşünün. Hatta Allah ayette trilyon da değil. Yani bir genelleme olarak yaparak dahi sayamazsınız buyuruyor ayetinde. Sizin üzerinizdeki gizli ve açık nimetimi tamamladım buyuruyor Allah ayette. Yani açık nimetleri var Allah'ın bizim üzerimizde. Görüyoruz hepsini. Anlayabiliyoruz. Ama bir de gizli nimetleri olduğunu Allah bildiriyor. Kim bilir neler var yani. Allah bilir tabii ki sadece. Neler var üzerimizde nimet ve biz bilmiyoruz. Sonra da kalkıp bir kısım insanlar haşa Allah'a karşı kendilerince büyüklenmeye kalkıyorlar. Enaniyet yapıyorlar, kibir yapmaya kalkıyorlar. Yani ne kadar komik duruma düştükleri ve ne kadar nankör ve zalim duruma düştükleri zaten hani normal bir insan tarafından algılanabilir. Yine Allah'ın üzerimizdeki bir nimeti var. Evrenin genişleme hızındaki ölçü. Onunla ilgili sunumumuza bakalım. Bakalım Allah neler yaratmış. Eğer genişleme hızı, yani evren sürekli genişliyor şu anda. Materyalistler evrenin durağan olduğunu iddia ediyorlardı 19. yüzyıla kadar. Bir baktılar evren genişliyormuş. Kur'an'da da Allah bildiriyor zaten bu gerçeği. Eğer genişleme hızı, yani evrenin genişleme hızı çok az daha yavaş olsaydı, bütün evren daha güneş sistemleri tam anlamıyla düzenlenemeden tekrar içine çökmüş olacaktı. Bakın biraz daha yavaş olsaydı bu genişleme hızı, evren içine çöküyordu. Eğer evren biraz daha hızlı genişliyor olsaydı madde ne galaksileri ne de yıldızları bir daha asla oluşturamayacak biçimde boşlukta dağılıp gidecekti. Her iki durumda da canlılığın ve bizlerin olmaması anlamına geliyordu. Ünlü matematiksel fizik profesörü Paul Davis, evrenin genişleme hızındaki dengenin ne kadar hassas olduğunu anlamak için uzun hesaplar yapmış ve şaşırtıcı bir sonuca ulaşmıştır. Davis'e göre Big Bang, yani evrenin ilk yaratılma anı, patlama anında ardından gerçekleşen genişleme hızı eğer milyar kere milyarda bir oranda, yani 10 üzeri 18'de bir farklı olsaydı evren ortaya çıkamazdı. Bakın 10 üzeri 18, 18 tane sıfır koyuyoruz. Milyar kere milyarda sadece bir oranında, daha az olsaydı olmuyor. Milyar kere milyarda bir ifadesini rakamsal olarak da işte şu şekilde ifade edebiliyoruz. Yani şu kadar bir farklılık bile bir değişik bir şahıs vardı, bir programa çıkmıştı. Evrene düzen var, düzen var diyorsunuz. Evren keşmekeş demişti. Yani biz kendisini bilime davet ediyoruz. Bakın bilim adamının ifadesi şu kadar bir değişiklik. Bakın 0,00 diye devam ediyor. En sonunda bir tane bir var. Bu kadar farklılık olsa evrende evren oluşmuyor. Yani evren neresi keşmekeş? Muhteşem bir düzen var, detaylı bir düzen var. Allah ayette zaten insancıl ilke diyor bilim adamları buna, yani bilim adamlarından bahsediyoruz.
Bilime karşı evrimci zihniyet.
Evet, materyalist zihniyet.
Materyalist zihniyet bilime karşı. Çünkü bilim ve bilim adamları çok net olarak görüyoruz, söylüyorlar.
Evet, inşallah.
Evrenin yaratılmış olduğunu, değil mi? Maşallah. Evet. Her detayın Allah'ın yarattığını söylüyor. Evet. İnşallah.
Yani zaten bilim adamlarının söylediği, yani takip etmiyor olabilir belki kendisi, bilemiyorum. Bilim adamlarının söylediği insancıl ilke diyorlar. Evrende insancıl ilke vardır. Her şey, her atoma kadar insanın yaşamına hizmet eder diyorlar. Tabii. Allah ayette ne buyuruyor? Gözünü çevirip gezdir, bir çatlaklık görüyor musun buyuruyor. Gözünü 3 kere daha çevirip gezdir. Göz bir çatlaklık, bir kusur bulmaktan umudunu kesmiş ve yorgun bir şekilde sana geri dönecektir buyuruyor Allah ayette. Tek bir tane çatlaklık görmüyoruz biz evrende. Her şey bizim yaşamımıza hizmet ediyor inşallah. Yine devam edelim. Evrenin başlangıcındaki bu muhteşem denge ünlü Science dergisindeki bir makalede de şöyle anlatılmış. Eğer evrenin yoğunluğu bir parça daha fazla, birbirini çekme kuvvetleri dolayısıyla bir türlü bir daha fazla olsaydı, birbirini çekme kuvvetleri dolayısıyla bir türlü genişlemeyecek ve tekrar küçülerek bir noktacığa dönüşecekti. Bakın çok az bir farkla. Eğer yoğunluk başlangıçta bir parça az olsaydı, o zaman evren son hızla genişleyecek. Fakat bu takdirde atomik parçacıklar birbirini çekip yakalayamayacak ve yıldızlarla galaksiler hiçbir zaman oluşmayacaktı. Doğaldır ki biz de olmayacaktık demiş makalede. Evrimciler sürekli makale diyorlar. Bakın işte güzel bir makale. Yapılan hesaplara göre evrenimizin başlangıçtaki gerçek yoğunluğu ile ötesinde oluşması imkanı bulunmayan kritik yoğunluğu arasındaki fark %1'in 1 kuadrilyonundan azdır. Muazzam bir rakam. Bu bir kalemi sivri ucu üzerinde 1 milyar yıl sonra durabilecek biçimde yerleştirmeye benzer. Üstelik evren genişledikçe bu dengede daha hassaslaşmaktadır. Bakın ya, aynı makalenin devamı bu. Bakın bir kalemi 1 milyar yıl boyunca, hatta onun sonrasında da durabilecek şekilde bir masanın üzerine yerleştirmeye benzer diyor. Evrendeki hassas denge. Artık düşünelim, yani düşünsünler.
Maşallah.
Elbette böyle hassas bir ayarlama tesadüfle açıklanamaz. Paul Davis gerçekte materyalist yaklaşımı benimseyen bir fizikçi olmasına karşın bu gerçeği şöyle kabul etmiş. Çok küçük sayısal değişikliklere hassas olan evrenin şu andaki yapısının çok dikkatli bir bilinç tarafından ortaya çıkarıldığına karşı çıkmak çok zordur. Yani Allah'ın yarattığını inkar etmek çok zordur diyor. Evrendeki muhteşem dengeyi gördüğümüz zaman diyor. Doğanın en temel dengelerindeki hassas sayısal değerler kozmik bir tasarımın varlığını kabul etmek için oldukça güçlü bir delildir diyor. Yani bilimin vardığı sonuç Allah'ın varlığı diyor. Yani artık böyle kozmik deliller, işte başka tabirlerle olgusal tutarlılıklar falan, onlara girmeye gerek yok. Bilim Allah'ın varlığını göstermiştir diyor bize kısaca. İnşallah. Ve nereye baksak bunu görüyoruz inşallah.
Şeytandan Allah'a sanırım. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şu halde Rabbinizin hangi nimet, Rabbinizin nimetlerini nasıl yalanlayabilirsiniz diyor inşallah.
Evet, inşallah. Rahman suresinde Allah defalarca soruyor. Yani Allah o kadar çok nimet var ki üzerimizde. Mesela Rahman suresinde Allah bir ayet buyuruyor. Hemen ardından şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz buyuruyor. Maşallah. Bir ayet daha buyuruyor. Nimetlerini bildiriyor. İnsanlar üzerindeki. Hemen ardından şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz diye tekrar soruyor Allah. Biz yani baktığımız zaman bir kısım insanlara yalanlıyor. Allah'ın nimetini yalanlıyor. Allah da ayetinde yalanlamayın nimetlerimi buyuruyor. Hangisini yalanlayabilirsiniz buyuruyor inşallah. Defalarca soruyor Rahman suresinde. Biz de inşallah bunun üzerinde düşüneceğiz. Bu iman hakikatlerini anlattığımız zaman hiçbirisini yalanlamadığımızı, hepsine inşallah kabul ettiğimizi ve şükrettiğimizi biz gösteriyoruz inşallah.
Her şey. İnşallah. Derin düşünmek ve derin iman sahibi olmak yeryüzünde yaşayan bir insan için, bir varlık için, yani aklı, şuuru ve ruhu olan insan için çok önemlidir. Çok hayati bir konudur. Çünkü yani böyle yeryüzü, kainat, işte canlılar, cansızlar, evrimcilerin anlattığı gibi değiller. Yanlış şeyler anlatıyorlar. Doğru söylemiyorlar, insanları kandırıyorlar. Çünkü biz hakikaten neye bakarsak bakalım bir olağanüstülük, bir fevkaladelik görüyoruz. Bir harikalık görüyoruz. Yani hiçbir olağanüstü yapıda, hiçbir harika yapıda tesadüf olmaz, rastgelelik olmaz, olamaz zaten. Yani bu evrimcilerin böyle ne kadar sığ düşündüklerini, yani yüzeysel düşündüklerini, ne kadar zahir olduklarını anlamak için yeterlidir. Yani herhangi bir şey için biri, aklı başında biri tabii, tesadüf diyorsa gerçekten, bak gerçekten akıl sağlığından şüphe edilir. Zaten biz bu yapıyı, bu çelişkili ruh halini evrimcilerde de görüyoruz. Yani şöyle zannedilmesin, işte evrimciler bazı gerçekleri, bazı sırları biliyorlar da işte bize açıklamıyorlar. Efendim kainatın çok acayip gizemleri var da böyle, işte bizim haberimiz yok, onlar biliyorlar. O bilgi seviyesindeki insanlar kendi aralarında oturup işte anlaşılması mümkün olmayan kelimelerle diyaloglar kurup birbirleriyle bu konuyu tartışıp hallediyorlar gibi bir görüntü veriyor evrimciler. Böyle de bir şey yok. Yani etten kemikten insan onlar da, yani normal ruhu olan, aklı olan insanlar. Yiyorlar, içiyorlar, işte okula gidiyorlar, eğitim alıyorlar. Ondan sonra da bir takım çalışmalar yapıp bu çalışmaları paylaşıyorlar insanlarla. Yani böyle olağanüstülük bir şey yok. Gerçek bir tanedir, tektir ve doğrudur. Bunu ister evrimci olsun, ister başka bir şeyci olsun, hiç kimse değiştiremez. Nitekim biz bunu gördük. Firavun döneminden beri, Sümerliler döneminden beri usanmadan, bıkmadan bu yalanı ayakta tutmaya gayret ediyorlar. Ama artık bitti, son. Helal. Niye son? Adı üstünde, ahir zamandayız. Evet. Son zamandayız, o bitti. Perde kapanmak üzere. Zaten dünyanın ömrü şurada, 100-110 yıl kaldı. Bundan sonra ne var Allah'ın izniyle? Şu var, bir kere hiçbir şeyin tesadüfen olmadığı, her şeyi Cenab-ı Allah'ın en güzel surette, en güzel şekilde yarattığını artık insanlar açıkça görüyorlar. Peki nasıl görüyoruz? Birçok bugüne kadar gelen İslam alimleri, İslam büyükleri ve günümüzde, ahir zamanda yine İslam alimleri ve hocamızın yapmış olduğu çok değerli, çok kıymetli çalışmalar vesilesiyle insanlar bunu fark etti. Artık insanlar uyandılar. Peygamber Efendimiz de diyor, benim ümmetim uyuyor diyor. Yani ölünce uyanacaklar diyor. Yani ahir zamanda bir uyuşukluk, beyinlerde bir uyuma meydana geldi. Deccaliyetin yapmış olduğu telkinlerle. Ama buna karşı atak yapan hocamız da yapmış olduğu fikri çalışmalarla deccaliyetin bu büyüsünü, bu hipnozunu ilimle, bilimle, fenle, sevgiyle ve şefkatle bozmuş, yerle bir etmiştir inşallah. Artık insanlar ferahladı. Yani aklen, manen, vicdanen bir ferahlık geldi insanlara. Doğruyu görmenin getirdiği bir ferahlıktır bu. Buna da Allah razı olsun hocamız Sayın Adnan Oktar vesile olmuştur. Şimdi bir araya gideceğiz inşallah. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız.
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah.
İnşallah. Şimdi bir kardeşimiz bir mail atmış. Ali Ahlef isimli bir kardeşimiz. Biraz uzun bir mail. Ben kısaca neden bahsettiğini söyleyeyim. Biraz önce bahsetmiştik koca karı imanıyla rübbelinin iman edilmesi gerektiğini ve üzerinde düşünülmemesi gerektiğinden bahsetmişti. Şimdi kardeşimiz böyle bir imanın bilmiyorum, daha makbul olabileceğine dair bir şey yazmış anladığım kadarıyla. Yani Allah bizden böyle bir iman istemiyor, onu biz bildirelim. Yani Kur'an'daki istenilen iman bu değil. Allah çünkü imani kalpler üzerinde araştıracaksınız diyor. Deveye bakacaksınız, nasıl yaratıldığını inceleyeceksiniz. Göğe bakacaksınız, nasıl yükseltildiğini göreceksiniz. Yere bakacaksınız, nasıl yayılıp döşendiğini göreceksiniz buyuruyor Allah ayette. Gece gündüz düşünürler diyor, göklerin ve yerin yaratılışı konusunda bunu boşuna yaratmadın derler buyuruyor Allah ayette yine. Ve ayetlerin sonu, düşünen insanlar için bunda deliller vardır, ibretler vardır, ayetler vardır, Allah'ın yaratış delilleri vardır buyuruyor. Birçok ayetin sonunda Allah bu şekilde buyuruyor. Aklını kullanabilen bir kavim için. Demek ki ne yapmamız gerekiyor? Aklımızı kullanmamız gerekiyor. Üzerinde hiç düşünmeden böyleyse böyledir dersek o zaman bu geleneksel bir mantık olmuş oluyor. Aynı kişiyi alın, Hristiyan bir ülkeye koyun. O da üzerinde o zaman düşünmüyorsa Hristiyan olarak devam eder. Aynı kişiyi alın, Budistlerin ortasına koyun. O üzerinde düşünmeden iman, tamamen teslimiyet ve kabul üzerine bir iman düşünürsek, teslimiyet kabul derken mümin zaten teslimiyet ve kabul içerisindedir zaten. Teslimdir ve her şeyi kabul eder. Ama Allah'ın belirlediği, gösterdiği yöntemle kabul eder inşallah. Dolayısıyla yani siz o tarzda inanıyorum diyen bir insanı alın, nereye koyarsanız, mesela o aynı insan Budistlerin arasında doğarsa zaten sorgulama gibi bir olayı olmadığı için Budist olarak hayatına devam eder. Ateist bir ailede ise sorgulama gibi yine bir olay yok, ateist olarak devam eder. Ama Allah ayette biraz önce dediğimiz gibi iman hakikatleri üzerinde detaylı düşüneceksiniz. Emrediyor Allah. Kur'an'ı inceleyeceksiniz. Yakında ayetlerimi size göstereceğim. Siz de onları bilip tanıyacaksınız buyuruyor Allah ayette. Size delillerimi göstereceğim buyuruyor Allah. Kur'an mucizelerini göstereceğim buyuruyor Allah ayette. Hazreti Mehdi, Hazreti İsa'yı göstereceğim buyuruyor Allah ayette. Allah'ın pek çok delili var, yani sayısız delili var inşallah. Onları göstereceğim, siz de bilip tanıyacaksınız buyuruyor Allah. Dolayısıyla bizim bunları bilip tanıyarak iman etmemiz gerekiyor. Yani bazı insanlarda şöyle bir şey oluyor. İşte siz iman hakikatleri okuyorsunuz ama yani biz onlara ihtiyacımız yok ki, biz zaten Allah'a inanıyoruz. İşte Allah öyle imandan bahsetmiyor Kur'an'da. Zaten onu diyenlere baktığımızda da son derece yüzeysel bir inançları olduğunu görüyoruz. Yani onu diyor ama mesela bir ibadeti soruyoruz, yapıyor musun diye. Ya onu işte yapamıyorum diyor. Sen o zaman nasıl bahsediyorsun ki? Ben iman hakikatlerini diyorsun ki biz anlatınca işte bunlara gerek yok ki, zaten biz Allah'a inanıyoruz diyorsun. Soruyoruz, bunu yapıyor musun? Veyahut da Kur'an'ın bu hükmüne karşı titiz misin? Ya o kadar şey değilim ama işte yine de ben de kendi çapımda inançlıyım. İşte demek ki Allah'ın gösterdiği yöntemi uygulamazsan ancak bu şekilde olabiliyormuş iman. Onu görebiliyoruz. Dolayısıyla Cübbeli'nin burada bahsettiği şey, koca karıyla iman edin deyip sonunda da çok fazla düşünmeyin diyor. Dolayısıyla düşünülmeyen bir yapıdan bahsediyor. Düşünülmeyen bir iman, tefekkürsüz bir iman, tahkiki olmayan bir iman. Dan bahsediyor. Dolayısıyla bu Allah en doğrusunu bilir ama Allah katında geçersiz bir iman. Tabi koca kare derken yaşlı teyzelerimizin, nenelerimizin imanından biz bahsetmiyoruz burada. O Cübbeli'nin kendi tabiri. Biz onlardan bahsetmiyoruz. Onlar son derece Allah'a bağlı oluyorlar. Gönülden boyun eğmiş oluyorlar. Kur'an'a tabi oluyorlar. Allah'ın ayetleri üzerinde de düşünüyorlar. O Cübbeli'nin kendi tespiti. Böyle bir şey yok. O üzerinde düşünülmeyen imandan bahsediyor. Biz de onun yanlışını anlatıyoruz inşallah.
Evet, inşallah. Tabii hem Cübbeli gibi kişilerde hem de onun bir başka versiyonu, modeli olan evrimcilerde aynı kafa ve fikir yapısını görüyoruz. Her ikisi de hakikaten aynı yere çıkıyor. Her ikisinin ortak yönü şu. Mesela dinde olmayan hurafelere uymak, bilimde olmayan hurafelere uymak ve bunu yaymak, anlatmak, doğruymuş gibi lanse etmek, insanlara bu yönde doğru bilgi vermemek üzerine aynı fikri yapıyı görüyoruz. Ama tabii bizim izleyicilerimiz de çok iyi biliyorlar, hocamızın çalışmaları daima doğru, gerçek, somut bilgi ve belgeyle, kanıtlarla ispatlanmış çalışmalara dayanır. Güvenilir kaynaklara dayanır. Hiçbir hurafe veya bilim dışı bir anlatım Biz yapmayız. Allah'tan korkarız. İnsanlara yanlış bilgi vermeyiz. Demek ki insanın samimiyetini sorgulaması bu noktada çok önemli. Yani eğer din dışı bir anlatım varsa, Kur'an'a uymayan, hadislere uymayan, İslam alimlerinin açıklamalarına uymayan bir açıklama varsa, burada kişinin samimiyetini bir sorgulaması gerekir. Ha bu onu yapmıyorsa kendisi, büyük bir ferahlık içindeyse, rahatlık içerisindeyse, ferah ferah bunu anlatıyorsa, o zaman onu dinleyenler yapacak bu sorgulamayı. Ve sorgulama çok basittir. Anlattığına bakar dinlersin ve hemen Kur'an ayetlerinden, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam hadislerinden eleyerek geçirirsin. Doğru mu değil mi? Yanlış mı, eğri mi, bükük mü anlarsın hemen. Yani Cenab-ı Allah bizim aklımızı kullanmamızı istiyor. Yani böyle şeytan Allah sınırım. Bilmediğin şeyin peşinden gitme buyuruyor Cenab-ı Allah. Çünkü bundan göz, kulak ve kalp sorumlu tutulur diyor. Bak Cenab-ı Allah akıl kullanmamızı istiyor. Dikkat kullanmamızı istiyor ki birçok ayet değil mi? Görüyoruz dikkat edin diyor mesela Cenab-ı Allah. Şeytan Allah sınırım. Dikkat edin diyor. Dikkat önemlidir. Akıl kullanmak önemlidir. Yani kişi kendisine güvenecek. Yani başkaları der ben yaparım, öyle olmaz. Başkaları tabii ki doğruyu söylerse yaparsın. Onda bir sakınca yok. Ama başkaları yanlış şeyler söylediğinde bunu hemen anlayıp bundan uzaklaşmak, değil mi? Bundan çekinmek. Bununla ilgili tedbirler de alman gerekiyor. Çünkü aksi takdirde sen de bir yanlışa ortak olmuş olursun. Sen de o yanlışı birlikte yapıyor olursun. Ama ahirette tek başına hesap verirsin. O yanlıştan dolayı sorumlu tutulursun. O yüzden orada anlatmak istediğimiz Cübbeli'nin o yönüyle yaşlı annelerimize, ninelerimize, teyzelerimize, dedelerimize, büyük babalarımıza iftira niteliğinde bir açıklama olduğu için biz hemen ona tepki veriyoruz. Hocamız hemen onu açıklıyor. Doğrusunu söylüyor. Orada bir kere koca karı imanı diye bir iman yok ki. Biz ne görüyoruz Kur'an'a baktığımız zaman? Yani doğrusunu biz Kur'an'dan ve peygamberimizin hadislerinden görürüz. Koca karı iman diye bir açıklama var mı? Dinde yok. Demek ki Cübbeli bunu kafasından söylemiş. Kendi açıklamasıdır bu, kendisini bağlar. Ama dinde ne var? Tahkiki, yani hakiki iman var. Değil mi? İmani olgunluk var. Kamil iman var. Bunlar var imanda. İmanla ilgili Kur'an'da bunlar var.
Kesin bilgiyle iman
var. Kesin bilgiyle iman var değil mi?
Demek ki bir bilgiye ihtiyaç var. İman hikmetleri, Kur'an bilgisi.
Tabii o bilgiyi de Kur'an'dan ve bilimsel çalışmalardan alıyoruz. Yani ikisi paraleldir. Kesin bilgiyle iman, Kur'an'a tam tabiyet ve Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselamın hadislerine tam tabiyetli olur. Bunu da sen bilimsel çalışmalarla güçlendirirsin. Kuvvetlendirirsin imanını. Niye? Çünkü bilimsel çalışmalar, her seferinde anlatıyoruz. Cenab-ı Allah'ın canlı cansız tüm varlıkları açıkça yarattığını gösteriyor. Bütün onların sahip olduğu özelliklerinde Cenab-ı Allah'ın kontrolü, idaresi altında olduğunu, hükmü altında olduğunu açıkça gösteriyor. Bak ikisi beraber ama bu ikisi saf haliyle, doğru haliyle yan yana olduğunda, yani dini konular Kur'an'a bağlı, hadislere bağlı, bilimsel konular gerçeklere, bilimsel çalışmalara, laboratuvarlara, çalışmalarına ve somut delillere dayalı olduğunda Cenab-ı Allah'ın işte o ayeti tecelli ediyor o zaman. Aklın, gözün ve kalbin bir sorumluluğu kalmıyor artık. Çünkü doğruları görmüş ve onları uyguluyorsun. Ve bildiğin bir şey haline geliyor artık. Bilmediğin bir şey haline gelmiyor bu olaylardan çıkan sonuçlar. Dolayısıyla biz annelerimizi, yaşlı teyze, yaşlı olan herkesi, kadın erkek ayırt etmeden severiz, başımızın tacıdır, hizmet ederiz. İhtiyaçları olduğunda ihtiyaçlarına cevap veririz. Ama Cübbeli'nin de bu güzeller güzeli, tertemiz insanlara böyle hakaret etmesine de müsaade etmeyiz. O yüzden açıklıyoruz. Yoksa yani zaten dediğim gibi yani hocamız açıklamıştı. Koca karı iman diye bir konu yok. Böyle bir başlık yok. Yanlış. Yani başlık yanlış, içerik de yanlıştır inşallah.
İnşallah.
Şimdi hem dini alet ederek konuşmalar yapan kişilerde, hem de bilimi alet ederek konuşma yapan kişilerde yani böyle insani yapılardan, insani özelliklerden uzak, garip bir din ve bilim anlayışı, yani doğru olmayan bir din ve doğru olmayan bir bilimsel yaklaşım görüyoruz. Bu ikisini de Üstad Bediüzzaman Hazretleri o kadar güzel tahlil etmiş ki bu kafayı. İkisinde de bakın ortak nokta şudur. Böyle hayvani özellikler taşıyan, işte düşünmeyen, ne bileyim, güzel ahlaktan zevk almayan veya bilimsel yönden bakarsak, efendim biz işte hayvanız, hayvandan geldik. Dolayısıyla hayvan gibi yaşarız. İşte dünya hayatının tadını çıkarırız. Güzel ahlaka da gerek yoktur, zaten hayvanız. İşte her türlü şeyi de yaparız. İnsanlar birbirine de saldırır. Zaten hayatta böyle bir mücadele vardır gibi bir kafa yapısının getirdiği, iki tarafında getirdiği zararlı yapıyı çok güzel, en güzel şekilde analiz etmiş ve her ikisini de ilgilendiren güzel bir tefekkür yapmış. Risale-i Nur'da, Asay-ı Musa'da var. Bir alıntı yaptım, onu okuyacağım. İzleyicilerimize tefekkürlerini geliştirmesi açısından çok çok güzel olacak. Bediüzzaman Hazretleri şöyle buyuruyor. O muannit döndü dedi. Hiç olmazsa hayvan gibi hayatımızı keyif ve lezzetle geçirmek için sefahet ve eğlencelerle bu ince şeyleri düşünmeyerek yaşayacağız. Yani kafayı çalıştırmayacağız. Cenab-ı Allah'ın yaratma delillerine bakmayacağız. Kafayı çevireceğiz. Efendim, derin iman sahibi olmayacağız. Yüzeysel, sati bir hayat. İşte eğleneceğiz. Hayatımızda böyle geçecek gibi çok çok zahiri bir yaklaşıma bakın nasıl cevap veriyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Cevaben dedim. Hayvan gibi olamazsın. Çünkü hayvanın mazi ve mustakbeli yok. Yani hayvan geçmişini ve geleceğini bilmez. Yoktur çünkü. Aklı olmadığı için. Ne geçmişten elemler ve teessüfler alır ve ne de gelecekten endişeler ve korkular gelir. Lezzetini tam alır, rahatla yaşar, yatar. Halikine, Allah'a şükreder. Hatta kesilmek için yatırılan bir hayvan bir şey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister, fakat o his dahi gider. O elemden de kurtulur. Maşallah. Yani o zorluktan da kurtulur hayvan. Demek en büyük bir rahmet, bir şefkati ilahiye gaybı bildirmemektedir. Ve başa gelen şeyleri setretmektedir. Hususan masum hayvanlar hakkında daha mükemmeldir. Yani Cenab-ı Allah'ın hayvanlara karşı özel bir koruması, özel bir yaratılışı var. Hayvanların durumunu anlatıyor. Sen bir kere hayvan gibi olamazsın diyor Üstad. Onun ne geçmişi var, ne geleceği var. O Halık'ına tesbih eder, şükreder. Onun ona verdiği nimetlerle yaşar, rahat da yaşar, güzel gelecek de yaşar. Yani böyle hiçbir endişesi, korkusu, elemi, kederi hiçbir şey yoktur. Çok güzel yaşar. Dünya hayatının sefahatini o yaşar diyor. Ama hayvan olduğu için, akıl ve ruh, şuur, bilinç sahibi olmadığı için Cenab-ı Allah ona öyle bir güzellik vermiş diyor. Sonra devam ediyor. Fakat ey insan, senin mazi ve mustakbelin akıl cihetiyle bir derece gaybilikten çıkmasıyla setri gaybtan hayvana gelen istirahatten tamamen mahrumsun. Geçmişten çıkan teessüfler, elin firaklar ve gelecekten gelen korkular ve endişeler senin cüzi lezzetini hiçe indirir. Lezzet cihetinde 100 derece hayvandan aşağı düşürür. Ya hayvan gibi sen zevk alamazsın diyor Allah. Bediüzzaman Hazretleri, Allah'ı bilmezsen, iman etmezsen hatta hayvandan 100 derecede aşağı olur senin almaya çalıştığın o zevk, lezzet. Yani alamazsın. Madem hakikat budur, ya aklını çıkar at, hayvan ol kurtul veya aklını imanla başına al. Başım. Akıl imanla başına alınır. Öyle aklını başına al, öyle deme. Aklını imanla başına alırsan hayvandan farklı olursun diyor. İman etmeyenin de hayvanlara benzediğini açıkça ifade ediyor burada. Kur'an'ı dinle diyor. Bakın ne kadar güzel değil mi? Kur'an'ı dinle. Kur'an'ı dinlediğimizde biz doğruları, gerçekleri görür ve iman sahibi oluruz. Kur'an'ın dışındaki anlatımları dinlemeyeceğiz. Duyabiliriz, dikkat vermeyeceğiz veya etkilenmeyeceğiz. Kur'an'a bağlı olacak açıklamalar. 100 derece hayvandan ziyade bu fani dünyada daha safi lezzetleri o zaman kazanırsın. Aklını imanla başına alırsan. Diyerek o kişiyi ilzam ettim. Yani bu hayvan gibi yaşayacağım, hayatı zevk sefa içinde geçireceğim, rahat edeceğim diyenleri ilzam ettim. O muannit, o mütemerrit şahsın daha tutunacak bir yeri kalmadı, kayboldu, cehenneme gitti diyor. Yani buradan herkes Bediüzzaman Hazretleri çok önemli bir şahıstır, alimdir, metafizik bir şahıstır demişti hocamız. Açıklamaları ve anlatımları çok çok derindir. Yani derin bakan, derin düşünen insanlar bundan kalben ve ruhen çok çok etkilenip örnek alır. Hayatlarında ona göre düzenlenir. O yüzden hiç kimse böyle biz hayvanız, hayvandan geldik, hayvan gibi yaşarız veya işte din böyledir, haşa, koca koru imanı vardır. Efendim, dolayısıyla düşünmeye, akletmeye veya tedbir almaya, ibadetlerde titizlenmeye, ondan sonra Cenab-ı Allah'a en güzel şekilde kulluk etmeye gerek yoktur canım, siz düşünmeyin bunları diyen kafanın ne kadar yanlış ve büyük bir tehlike arz ettiğini imani yönden, bilimsel yönden görüyoruz. Üstad Hazretleri de bunu en güzel şekilde açıklamış inşallah.
İnşallah.
Evet, ben devam edeyim. Bir tane yine güzel bir iman hakikatimiz var. Onu izleyicilerimize paylaşalım inşallah. Narval balinaları diş hekimlerine yol gösteriyormuş. Yani her seferinde insan tabii hayrete düşüyor. Bu kadar olağanüstü bir durum varken canlılarda ve canlıların akıl ve şuur sahibi olmayan bu varlıkların akıl ve şuur sahibi olan varlıklara yol göstermesini de insanın oturup düşünmesi gerekiyor. Tesadüfle, rastgelelikle böyle bir şeyin olamayacağını sadece Cenab-ı Allah'ın yaratmasıyla ancak olabileceğini de açıkça anlıyoruz. Şimdi birkaç teknik bilgi var bu sevimli canlılarla ilgili, onları paylaşalım. Yuvarlak kafaları, kuyruk sonunda sivrilen vücut şekilleriyle yaklaşık 1,5 tonluk bir cüsseye sahip olan bu canlılar 1800 metre derine yaptıkları dalış rekorları ve derilerine gömülü sensörleriyle bir yaratılış mucizesidir. Deniz gergedanı adı verilen bu canlıların en ilginç özelliklerinden biri üst çenelerinden ileriye uzanan ve sadece erkek balinalarda bulunan 3 metreye kadar büyüyebilen uzun dişleridir. Diğer slaytta görelim. İki dişe sahip olan narvallerin bu dişleri üst çenelerinde bulunmaktadır. Dişi narvallerdeki dişler nadiren gelişmekte fakat çoğunlukla kemiğin içinde yerleşik şekilde kalmaktadır. Erkeklerde ise sağ diş ön çeneye yerleşmiş biçimde kalırken sol diş ön dudaktan dışarı çıkarak gelişir ve ileri doğru uzar. Spiral şeklinde büyüyerek 10 kilogram ağırlığına 20 santim genişliğe ve 3 metre uzunluğa sahip oluyormuş. Dişin üç uç kısmının cilalı ve parlak bir yapısı var. Bu yapıyı dişi çevreleyen kırmızı yeşil alkler oluşturuyor. Dişin dışı bir çimento tabakası ile kaplı. Bunun iç kısmında bir diş tabakası ve pulpalarında zengin kan damarları bulunuyor. Dişlerin kırılması veya zarar görmesi durumunda diş yeniden diş tabakası tarafından oluşturuluyor. Kuşkusuz kırılan dişlerin yenilebilme özelliği narvallere Yüce Allah'ın bahşettiği mükemmel bir özelliktir. Bu özellik olmasaydı bu canlıların hayatlarını devam ettirmeleri de mümkün olmaz. Neslin tükenmesine sebebiyet verirdi. Bilinen tek spiral diş olarak narval dişleri yapısal olarak insan ve çoğu hayvan dişinden oldukça farklı bir özelliğe sahip. Balinanın yüksek oranda mineral içeren dişinin sert maddesi çekirdeğe yakın kısımda yer alırken dişin dışa doğru olan kısımları daha yumuşak katmanlardan oluşuyor. Bu durum dişe hem esneklik hem de duyarlılık kazandırıyor. Evet, son derece ilginç olan bu dişin yapısı elektron mikroskobunda incelendiğinde dişin merkezinden sinir uçlarına kadar bütün yüzeyi boyunca uzanan küçük tüpler bulunur. Benzer tüpler insan dişinin içinde de bulunur fakat normalde diş minesi onları dış dünyadan koruyor. Sadece diş etinin çekilmesi gibi bazı rahatsızlıklar olduğunda bu tüpler açığa çıkar ve insan dişi hassaslaşır. Narvallerin dişlerinde her biri bir mikron genişliğinde olan 10 milyondan fazla da tüp bulunuyormuş. Harvard Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Martin Niffy, 2005 yılında narval türü balinaların dişlerinin fonksiyonu hakkında bir araştırma yapıyor. Dişlerin hidrodinamik algı işlevi gördüğünü açıklayan bilim adamı, narvallerin dişleri sayesinde suyun sıcaklığını ve tuzluluk oranını ölçtüğünü belirtiyor. Evet, bir hayvan ne yapıyormuş? Dişleri sayesinde suyun sıcaklığını ve tuzluluk oranını ölçüyormuş. Kim ölçüyormuş? Hayvan ölçüyormuş. Şimdi tabii biz insanlar olarak değil mi? İşte plaja, denize herkes gitmiştir. Denizin tuzluluk oranını biz ölçebiliyor muyuz? Akıl ve şuur sahibi bir varlık olmamıza rağmen ölçemiyoruz. Nasıl ölçebiliyoruz? Sadece laboratuvar ortamında ölçebiliyoruz. Yani teknik aletler gerekir. Yani bilimsel çalışmalar gerekir. Evet. Daha önce yapılmış çalışmalar gerekir. O çalışmalar ışığında bir şeyler yaparak ancak biz tuzun su oranını, sıcaklık oranını ve yani derece olarak, hissiyat olarak hisseden insan da derece olarak, teknik olarak anlayabiliriz. Demek ki burada olağanüstü bir durum var. Bir canlı bunu kendi kendine yapamaz. Akıl ve şuur sahibi olmadığı için bu bir ilimdir, bu bir bilgidir. Bu bilgi sadece ve sadece Cenab-ı Allah'ın bu canlılara ilhamıyla olur inşallah.
Maşallah. Yani Allah'ın verdiği bilgiyi net olarak görmüş oluyoruz. Çünkü o Serdar Hocam'ın dediği gibi onu yapabilmek için de bir bilgi birikimin olması gerekiyor. Evet. Yani o suyun ölçümü ya da herhangi bir teknik bir konuyu ele alabilmek için onunla ilgili okul okuman gerekiyor, laboratuvarı bilmen gerekiyor. Gördüğümüz canlıların hiçbirinde böyle bir eğitim yok.
Evet,
Allah bahşediyor maşallah.
Maşallah. Tabii az önce de bahsetmiştik hem Üstad Bediüzzaman Hazretleri hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem Kur'an'ın işaret ettiği ayetler bize hep iman hakikatlerinin önemini gösteriyor. Yani iman hakikatleri hayati derecede önemlidir. Çünkü insanın ahiretini etkileyecektir iman hakikatlerine verdiği önem ve değer. Çünkü herkes ölecek. Ölmeyen kimse yok. Bak bu masada oturan herkes 100 yıl sonra yok. Bizi dinleyen, izleyeceğimiz 100 yıl sonra yok. Herkes toprak olacak. Toprağın altına girecek. Ama önemli olan o toprağın altına nasıl girmek? Bu önemlidir. İmanlı, imansız. Allah'ın ayetlerini kabul eden veya inkar eden olarak insanlar toprağın altına girecek. Tohum gibidir diyor hatta Bediüzzaman Hazretleri. Tohum nasıl ki toprak altına girer diyor. Sonra bir ağaç, devasa bir yapı olarak yeryüzüne çıkar diyor. İnsan da öyledir diyor. Toprak altına girer. Onun hikmeti alemi berzahta baki sümbüller vermek için der. Hakikaten öyle. Sonsuz bir hayata geçeceğiz. Dünya hayatı bittikten sonra sonsuz baki olan bir hayata geçeceğiz. Ve bu hayatımızda bizim imanımız ve imani derinliğimiz bizi kurtaracak olan önemli bir konudur. Bunu nasıl sağlayacağız? İşte bu dünyada akıl, ruh ve akıl sağlığımız yerindeyken iman hakikatlerini fark ederek, dinleyerek, bunlar üzerinde derin derin düşünerek ancak olur. Ahir zamanın en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu. Deccaliyetin bütün dünyayı sarmış olmasına rağmen materyalizm, darvinizm ve evrim gibi masalların, zararlı izimlerin, akımların etkisi olağanüstü güçlü olmasına rağmen ne olacak? Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torununu gönderecek bize. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gönderecek. O da açık galibane yapacağı fikri çalışmalarla deccaliyetin bu zararlı etkisini yerle bir edecek fikren. İlimle, sevgiyle, şefkatle, merhametle inşallah. O yüzden iman hakikatleri kadar ahir zaman Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa Aleyhisselam'dan da bu programlarda bu sebeplerden dolayı bahsediyoruz. Şimdi onlardan bir tanesinin maşallah örneğini hep birlikte görelim inşallah.
İnşallah. Evet, Hazreti Mehdi Hazreti kesilmesi döneminde çıkıyor inşallah.
Evet, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Hazreti Mehdi'nin ümidi kesilmesi, ümmetin Hazreti Mehdi'nin ümidinin kesmesi demek. Evet. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinin yaklaşması demek oluyor. Peygamberimiz müjdeleyin buyurduğu için biz de sürekli Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı anlatıyoruz. Peygamberimizin bu emrini yerine getiriyoruz. Bazı insanlar da ısrarla Mehdi'yi örtbas etmek istiyorlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diyorlar. Bazı insanlar da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinden ümit kesmişler. Müslümanların da ümit kesmesini istiyorlar. İnşallah biz buna izin vermeyenlerden olacağız.
İnşallah.
Halbuki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinden ümit kesilmesi de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerinden biridir dediğimiz gibi. Bu yüzyılda gelene kadar her devirde Hazreti Mehdi Aleyhisselam beklenmiştir. Tüm Müslümanlar aşkla, şevkle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesini ummuştur. İlk defa bu yüzyılda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinden bazı kimseler ümit kesmiş durumdadır. Böylece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği bir alamet daha gerçekleşmiş oluyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından ümit kesilmesi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir dediğimiz gibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuyla ilgili hadisini okuyacağım. İnsanların ümitsiz olduğu ve hiç Hazreti Mehdi Aleyhisselam falan yokmuş dediği bir sırada Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gönderir demiş Peygamber Efendimiz buyurmuş. Yine bir hadis-i şerif de okuyacağım Peygamber Efendimiz'den. Halk tam zuhurdan ümidini kestiği anda o zuhur edecektir. Hazreti Mehdi'yi işaret ediyor Aleyhisselam'ı. Onun zamanında yaşayıp ona yardım edenlere ne mutlu. Onu düşmanlık besleyip ona ve onun emirlerine karşı çıkanlara ve onun düşmanlarından olanlara eyvahlar olsun. Bunlar bize Peygamber Efendimiz'in Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili birkaç tane hadisi okudum. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıktığında da yani gelişinden sonra yanında olmayanlar, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın emirlerine itaat etmeyenlerin de burada sonuyla ilgili yani bir ufak bir hatırlatma, ufak bir cümle bir var burada.
Evet, inşallah.
İnşallah.
Şimdi tabii aynı zamanda ümit kesilmesinden bahsediyor Peygamber Efendimiz ve tam ümit kesildiği bazı insanların da zaten duyuyoruz gerçekten o alameti de yaşadık. Bazı insanlara baktığımızda ben bizzat şahit oldum. Hiç Mehdi falan yokmuş dediklerini görüyoruz. Yani aslında öyle bir olay yokmuş. İşte o yüzden Hazreti Mehdi de çıkmayacakmış gibi ifadeler duyuyor. Tabii bunu duyunca işte yüzlerce alametten bir tanesi de bir Müslüman için gerçekleşmiş oluyor.
Evet.
Bu bir alamettir inşallah. Hiç Mehdi falan yokmuş denilmesinin sebebi de Peygamber Efendimiz'in bildirdiği dönemde yaşıyor olmamız.
Evet.
Yani bu dönem olduğu için o tarz cümleler kullanıyor. Mesela bundan 100 sene önce böyle bir cümle yoktu. Hiçbir alim, hiçbir kimse Hazreti Mehdi yokmuş demedi. 200 sene önce yoktu. 300, 400 bu şekilde devam ediyor. 1400 senedir böyle bir cümle yok insanlar arasında. Evet. Tüm alimler, tüm Müslümanlar şeklinde Hazreti Mehdi'nin gelişini bekliyorlar. Peygamberimiz 1400 senesinde diye bildirmesine rağmen Müslümanlar 1300 senesinde de beklediler Hazreti Mehdi'yi. Hatta Peygamberimiz döneminde daha Peygamberimiz vefat etmeden evet. Hazreti Mehdi'yi beklemeye başladılar sahabeler.
Sahabeler hep soruyormuş.
Evet. İnşallah. Ve biz 1400'e tam geldik. Bu sefer bazı kişiler kalktı ve Hazreti Mehdi yokmuş. Veyahut da bundan önce gelmiş veyahut da sonra gelecek gibi açıklamalar yapmaya başladılar. Tabii bu açıklamalar yanlış. Şimdi Cübbeli'nin bazı açıklamaları var. Onunla ilgili bir video var. Onu izleyelim sonra üzerinde konuşalım.
Herkesin kendini adama ver desen işte cemaati bırakır. Cemaati bırakır.
Bırakır mı?
Tabii bırakır. Arabayı kapıda bırakacak hali yok ki yani hayrını arabayı bırakır. Nerede öyle cemaat?
Cemaati bırakır hep.
Cemaati bırakır da adam evini iste, arabasını iste herkesin.
Ben bozuğunuz benim. Kesinlikle konuşur. Kimi tenkit ediyorum zannetmeyin. Nefsimi tenkit ediyorum. Kimden bahsediyorum diye de aramayın böyle hoca kimden bahsediyor. Şahsımdan bahsediyorum. En bozuğu benim. Ben adam olsam zaten belki çok adam olan çıkar. Yok işte hepimiz böyle görünüşteyiz yani. Görünüşte. Allah için ne mal verebiliyoruz, ne can verebiliyoruz. Ötlek korkak bir şeyiz ya. Biz ne haldeyiz ya biz ne haldeyiz. Biz nerede biz Mehdi Aleyhisselam asker olacağız. Bekle Mehdi Aleyhisselam belki de bizi kesecek, doğrayacak ya. Bizim gibi adam mı olur ya?
En iyisi doğru bildiğine koca karı itikadı diyor yani. Saf olmak en iyisi yani. İşte ben diyorum motoru fazla zorlamayın. Duman attırırsınız yakarsınız. Beyni çalış etmeyin. Koca karı itikadınızı muhafaza edin. Şimdi efendi kardeşlerim Allah'a öyle yalvaralım, öyle samimi olalım ki ya Rabbi biz Hazreti Mehdi'ye inanıyoruz. Biz Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem inanıyoruz. Biz onun bu duyduğumuz bütün hadis-i şeriflerine ve rivayetlerine iman ediyoruz. Bu zat gelse de ona yardım etsek diye aşk ile, şevk ile, hasretle bekliyoruz. Biz bu imanımızı Allah'a gösterelim. bu itikadı içimizde inşallah bulunduralım, barındıralım. Rabbimiz Tebareke ve Teala da bu itikadımıza göre bizi kavuşturur. İnşallah diyoruz. Ama samimi olmazsak, işimize gelene inanır, gelmeyene inanmazsak ve Hazreti Mehdi gelende Allah-u Teala Hazreti Mehdi'ye karşı kimin samimi olduğunu, şimdi Hazreti Mehdi çıksa içimizden kimin tabi olup kimin yan çizeceğini biliyor mu bilmiyor. Biliyor. Allah o ilmine göre, o yanılmaz bilgisine göre muamele edecektir. Öyleyse içimizde sakın yalan yanlış itikat bulundurmayalım. Muhammed Mustafa'mız ne buyurduysa çıktı. Onun hiçbir sözü yalan yanlış çıkmadı. Bunlar da çıkacaktır. Bütün dünyayı İslam yeniden kaplayacaktır inşallah. Burada Allah'ın teminatı vardır. Vellezî erselle rasûlehu bil hudâ ve dînil hak. O Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem hidayetle, dost doğru ile gönderen Allah yuzhirehu aleddîni kulli. Neticede bütün dinler ve diyanetler üzerine İslam'ı galip kılacaktır. Ayet-i kerimesinin sırrı Hazreti Mehdi döneminde gerçekleşecektir inşallah. يَمْلِكُ الدُّنْيَا كُلَّهَا كَمَا مَلَكَذُ الْقَرْنَيْنِ وَسُلَيْمَانِ Zülkarneyn aleyhisselam ile Süleyman aleyhisselam bütün dünyanın yegane maliki ve tek hükümdarı olduğu gibi Hazreti Mehdi ile tüm dünyanın tamamına malik ve hakim olacaktır. Onun için Hazreti Mehdi'nin dünya hükümdarlığı kesinlikle sabittir ve dünyada Hazreti Mehdi zamanında şirkten, küfürden bir eser kalmayacak. Hazreti Mehdi Medine'de ortaya çıktığı zaman, dünyaya hakim olduğu zaman, Medine'de bulunan bir alim, o adam en büyük alim, Medine'nin imamı diyecektir ki Hazreti Mehdi'nin aleyhinde, bu adam bizim dinimizi ortadan kaldırmak istiyor ve İslam'ı ortadan kaldırmak istiyor. Onun için Hazreti Mehdi'ye harp açacak. Demek ki Hazreti Mehdi o kadar sünneti yaşayacak ve yaşatacaktır ama Hazreti Mehdi'nin geldiği dönemde Medine'de bulunan en büyük alim bile Hazreti Mehdi'nin İslam'ı kaldırmak için çıktığını ve sünneti ortadan kaldıracağını sanmıştır. Niye öyle sanmıştır? Çünkü o zamana kadar bunlar tamamen bid'atları sünnet yerine koyacak, uydurmaları sünnet yerine koyacak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakiki sünnetinden terk edeceklerdir. Tabii ki Hazreti Mehdi geldiğinde onlar buna tahammül edemeyecek ve en büyük alimleri o zaman Medine'de ya bu ne biçim adam, kimdir, buna uymayın, bu dini İslam'ı ortadan kaldıracak diye hezeyanlar savuracaktır. Demek ki kardeşler, sünnet-i seniyye tamamen öldürüleceği bir dönemde, bid'atlar sünnetlerin yerini aldığı bir devrede Hazreti Mehdi zuhur edecek, tamamen İslam'ı parlatacak, sünnet-i seniyyeyi canlandıracak ve asr-ı saadetteki İslam aynı tazeliğiyle revaç bulacaktır. Bizlere de Allah Teala lütfederse nasip olacak inşallah.
İnşallah tabii. İnşallah. Cübbeli'nin eski açıklamalarına baktığımızda genelde doğru şeyler anlatmış çoğunlukla. Tabii şu dönemde Hazreti Mehdi ile ilgili değişik açıklamalar var. Şimdi videodan bazı şeylerle ilgili konuşalım, alıntılarla. Mesela işte arabasını istesen adam cemaati bırakır diyor. Kapıda arabayı bırakacak hali yok ya diyor. İşte bahsettiği imanla zaten böyle olur. Yani adam kesin inanmazsa zaten Allah yolunda Allah'a karşı kesin bir imanı yoksa Allah'a inancı zaten Allah yolunda parasını da harcayamaz, çekinir. Yani cimrilik eder ayette Allah'ın bildirdiği şekliyle. Mesela saf olmak en iyisi diyor Cübbeli. Mümin niye saf olsun ki? Yani dünyanın en akıllı, en uyanık, en aklı başında insanıdır mümin. Saf olacak bir durum yok ki. Yani saf olursa başkaları tarafından kandırılan insanlar ortaya çıkar. Mümin bir insan tarafından niye kandırılsın ki? Yani böyle bir şeyi Müslümanlara söylemek de çok garip bir şey. Saf olmak en iyisi. Tabii bu saf olmak en iyisini şu yüzden söylüyor Cübbeli aslında. Bazı anlattığı şeyler Kur'an'a zaten aykırı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine de aykırı. Dolayısıyla akla da son derece aykırı. Bu akla aykırı şeyleri üzerinde düşündüğünüz zaman belli süreden sonra bozarsınız diyor, kayış kopar diyor. O yüzden bunların üzerinde düşünmeyin diyor. Yani normal onun üzerinde düşünmeyin dediği şeyler kendi anlattığı hurafeler. Mesela örnek verelim. Deccal için diyor ki Peygamberimiz bir eşek üzerinde seyahat edecek. Çok büyük 30 metre kulakları olan bir eşek olacak. bakır kürsüsü olacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Deccal arkadaşlarıyla, arkadaşların da onun üzerine alıp bununla seyahat edebilecek, uçacak diyor. Şimdi Cübbeli'ye sorduğumuzda diyor ki evet gerçekten işte DNA'nın değiştirilmesiyle diyor böyle 30 metre kulakları olan 300 metrelik bir eşek gerçekten olacak. Bu eşeğin de uçma kabiliyeti olacak. Ondan sonra Deccal de onun üzerine binecek. Bir de bir adada şu anda Deccal işte mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccal bir adada olur. Elleri zincirli bağlıdır. Ve işte balık yer mesela. Okyanusun dibine elini uzatır balık yer veyahut da göğe uzanır. Kuşları alır. Onları yiyebilir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bunları gerçekten kilometrelerce uzunluğunda bir Deccal zincirli adaya bağlı işte Amerika tespit edemiyor gibi açıklamalar yapıyor. Zaten böyle bir böyle bir şeye iman etmesi gerekiyorsa bunu kabul etmesi için gerçekten üzerinde düşünmemesi gerekiyor. Yani üzerinde düşünülse zaten bunu din olduğunu zannetse birisi dinden çıkar zaten. Böyle bir şeyin olmayacağı açık. Yani bunların hepsinin zaten açıklamaları var. Cübbeli batıni açıklamaları zahiri olarak alıyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin bildirdiği bir konudur bu. Bazı zahir ulemalar olarak isimlendiriyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi buradaki eşeğin bir uçak olduğu belli. 30 metrelik kulağı olan, bakır kürsüsü olan, içine başka insanların da binebildiği, aynı zamanda uçan. Eşek çok kuvvetli bir hayvan. Belki en kuvvetli hayvan. Biz uçaklara baktığımızda da en güçlü taşıt olduğunu görüyoruz. Yani burada eşekten kasıt en güçlü taşıt ahir zamanın. Allah alem ona işaret ediyor. Yani bunun açık olduğu çok belli. Veyahut da bir adada olması yine... Demek ki bir adada çok fazla deccal var çünkü. O deccallerden bir tanesi de bir adada olacak. Ve hapis hayatı yaşayacak olabilir. Hocamız bunu daha önce açıklamıştı. Bunlar buna işaret eder. Veyahut da denizin altından balık alması. Şu anda yeni teknolojiler var. Böyle ağlarla denizden toplu bir şekilde balık toplanıyor. O teknolojiye işaret ediyor. Yani bunu deccal kilometrelerce uzunluğunda elini suya daldırıyor oradan. Balık yiyor. Bir eli de zincirle bağlı adaya. Amerika'da tespit edemiyor. Kilometrelercelik Deccal'i. Sen böyle açıklarsan zaten bunu insanların üzerinde düşünmemesi gerekiyor yani böyle bir şey iman etmesi için. İşte orada değişik tabirler var. Koca karı itikadı da mesela çıkartmış. Öyle bir konu yok. Yani biz dine baktığımız zaman akla, mantığa aykırı hiçbir şey görmüyoruz. Doğru bakış ve doğru yorumlamak gerekiyor. Onların üzerinde de düşünerek yoğunlaşabiliyoruz Allah'ın izniyle. Yoğunlaştıkça da imanımız artıyor.
Maşallah. Evet. Hocamız onu çok güzel açıklamıştı. Bu mantığı, kafa yapısını. Demişti ki hocamız, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzeller güzelinin açıkladığı o nurlu ağzından çıkan sözler ve kelimeler bizim için hayati önem taşır. Ve çok dikkatli dinler ve yerine getiririz Peygamber Efendimiz'in emirlerini ve tavsiyelerini. Şimdi tabii Peygamber Efendimiz'in açıkladığı her şeyi çok güzel bir şekilde hocamız buyurdu. Dedi ki akla ve adetullah'a uygun şekilde açıklamalısınız demişti. Bakın akla ve adetullah'a uygun olacak. Yani işte Mehdi Aleyhisselam'ın başında melek olacak. İşte melekler bütün dünyaya nida edecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bu kişidir. Buna tabi olun, biat edin diyecek. Biz bunu gördükten sonra o kişiye tabi olacağız diyor. Olmadı. Niye olmadı? Nereden anlıyoruz olmadığını? Yine Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden anlıyoruz. Eğer Cenab-ı Allah bize melekleri göstermiş olsa, böyle bir durum oluşsa Cenab-ı Allah buyuruyor. O zaman iş bitirilmiş olurdu diyor. Yani imtihan kalkıyor. Bak adetullah'a uymadı. Allah'ın adetine, sünnetullah'a uymadı. Sebep sonuca uymadı. Demek ki doğru bir anlatım değil. Zaten Mehdi Aleyhisselam'a bayağı eziyet ediliyor. Hapse atılıyor. Zulüm görüyor. Yalana, iftiraya, suikastlere maruz kalıyor. Başında melek olan biri böyle şeylere maruz kalır mı? Herkese gösterecek bu Mehdi'de. Kim Mehdi Aleyhisselam öyle bir şey yapmaya cesaret eder o zaman? Yani hiçbir şekilde akla ve Cenab-ı Allah'ın adetine yani sünnetine uymuyor. Onun için Peygamberimizin açıklamalarını, Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini akla ve adetullah'a uygun açıklayacağız. Evet. Hurafelerle değil.
Çok kısa bir örnek daha vereceğim Serdar Hocam, kusura bakma izninde.
Estağfurullah.
Şimdi Cübbeli'nin mesela söylediği şöyle bir şey var. Hazreti Mehdi'ye tank top etki etmez diyor. Hı hı. Şimdi bunu nereden çıkartıyor böyle bir sonucu? Hazreti Mehdi öldürülemez diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kaderinde öldürülmek yok. Yani denense bile hani Allah'ın, senin de dediğin gibi Serdar Hocam, sünneti adetullah dairesinde kaderinde öldürülmek yok. Ama işte sen şimdi bunu kaderinde öldürülmek yok yerine kalkıp da tank top etki etmeyecek dersen buradan bambaşka bir şey. O senin çıkardığın sonuç. Allah'ın adetinde öyle bir şey yok. Peygamber Efendimiz mesela ömrü hayat boyunca yaşadı ve yaşadığı ömrünü tamamladıktan sonra vefat etti. Şimdi bu kader de belliydi. Ama sen şöyle bir şey diyebilir miyiz? İşte biz eğer işte böyle bir şey kalkışacak olsaydık bu etki etmezdi diyemeyiz. Allah'ın adetullah'a aykırı olur bu. Allah'ın kaderi dahilinde öldürülemiyor. Tank top etki etmez diye bir sonuç çıkmaz bu burada evet. İnşallah.
Zaten şunu da çok iyi biliyoruz ki Mehdi Aleyhisselam ayrı zamanda inşallah insanları öldüren, savaşlarda kullanılan bütün tank, top, tüfek, silah ne varsa hepsini eritecek inşallah. Hepsini inşallah. Faydalı şeyler haline, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi faydalı şeyler haline getirecek.
İnşallah.
Benim de dikkatimi çekti. Mesela Cübbeli diyor ki, Mehdi bizi kesecek bizim gibi adam mı olur ya diyor. Sonra da diyor ki, aşkla, şevkle, hasretle Mehdi'yi bekliyoruz diyor. Yani seni kesecek birini mi bekliyorsun aşkla, şevkle, heyecanla? Yani bu nasıl anlamalıyız? Ne diyeceğiz bu açıklamaya?
Sonuç çıkmıyor.
Yani bir de iftira ediyorsun. Doğru değil söylediğin. Peygamberimizin hadislerine uymuyor. Peygamberimiz kan akıtmayacak buyuruyor Mehdi Aleyhisselam için. Bir damla kan akıtmayacak, hiç kimsenin burnu kanamayacak, uyuyanı uyandırmayacak buyuruyor Mehdi Aleyhisselam için. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hani kesiyordu? Demek ki bu senin açıklaman. Yani senin bir kaynağın var. Belki kafandır, belki başka bir şeydir, bilmiyoruz. O kaynağa göre açıklıyorsun, kabul etmiyoruz. Çünkü Peygamberimizin açıklamalarına uymuyor, ters. Şimdi bir izleyicimiz bir görüşünü paylaşmış, onu da paylaşalım. Tuğçe Genç kardeşimiz yazmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Anlattıklarınız çok hoşuma gitti. Tefekkür etmenize vesile olur dediğiniz Bediüzzaman'dan tefekkürleri okurken. Gerçekten düşünmeye vesile oluyor. Küfür, müşrik ve münafık karakterlerindeki insanlara bakınca genelde ruhlarının yanında bedenlerinde pis olduğuna şahit oluyoruz demiş. Hakikaten de öyle işte, yemesi içmesi. Efendim kendi beden temizliğine dikkat etmemelerinden bahsetmiş. Hayvanların değil mi bu konularda bayağı titiz olduğundan da bahsetmiş. O zaman Bediüzzaman'ın da dediği gibi, ayette Rabbimizin de buyurduğu gibi, insan hayvandan daha aşağılık oluyor eğer o karakterde olursa, müşrik, münafık ve pis bir karakterde olursa hayvandan daha aşağı oluyor diye görüşlerini bize paylaşmış Tuğçe Genç kardeşimiz. Saygılar demiş. Saygılar bizden inşallah.
İnşallah.
Şimdi
sitemiz var, konusu açılmışken
tamam, olur. Tamam, çok iyi olur.
Müminleritemizliği.com. Kardeşimizin dediği gibi gerçekten de bu karakterler Allah'a ayette müşrikler ancak pisliktir buyuruyor zaten.
Evet. İnşallah.
Müminler de tam tersi çok temiz oluyorlar. Çok evet. Güzel kokuyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir güzel kokmak. Allah'ın emridir.
İnşallah. Şimdi tabii Cübbeli'nin açıklamalarının yanında tabii onun yaptığı açıklamaların tam tersi, yani Kur'an'a, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine uygun, tam uygun açıklamalar da görüyoruz. Bu açıklamaları yapan çok kıymetli hocalarımız ayrı zamanda coştular, Allah razı olsun, hepsi aslanlar gibi kükrediler ve hepsi Mehdi Aleyhisselam'ın ayrı zamanda geldiğini, İstanbul'da olduğunu, zuhur vaktini beklediğini ortak olarak açıklıyorlar, ortak görüş olarak. Bunlardan bir tanesini her programda paylaşıyoruz. Evet, ekranda da var, oradan da görebiliriz. Büyük Veli İsmail Hakkı Bursevi hocamız Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanındaki ortamı anlatıyor. Ve bu ortamın ne kadar şiddetli ve zor bir ortam olacağını, ama buna karşı da Mehdi Aleyhisselam'ın derin ilim sahibi olacağını ve bu ortamdaki zorlukları bertaraf edeceğini Cenab-ı Allah'ın vesilesiyle İnşallah bunu anlatıyor. Onun için Kur'an da gelir bildirir. Şeytandan Allah'a sınırım. Sıkıntıya düşenin duasını kabul ettiğinde. Nem suresi 62. Kastedilen mecburiyet zamanı geldiğinde duanın Allah tarafından kabul olunması beyanıdır diye açıklıyor bu ayet-i kerimeyi. Ve bu sebepledir ki her asırda olan şiddetli musibetleri ortadan kaldırmaya tam anlamıyla muktedir bir kişi zuhur eylemiştir. Ve alemin karışıklığı had safhaya gelip ihtiyaç olunca Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhura gelse gerekir. Zira doktorun kuvvetli hastalığın, illetin, derdin, belanın şiddetine göredir. Ahir zamanda ise dünyanın ne derece hastalığa, illete, derde, belaya müptela olacağı o vakitte hazır olanlar bilirler diyor. Hocamız 17. yüzyılda yaşamış büyük bir velidir. Ruhul Mesnevisinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda geleceğinde, kendi yüzyılında değil, ahir zamanda kendisinden sonra geleceğini işaret etmektedir. Ve inşallah onun geldiği dönemde dünyanın çok büyük bir manevi hastalığa kapılacağını ve o zamana kadar görülmemiş yoğun bir sıkıntı içerisinde olacağını, ancak Cenab-ı Allah'ın vesile etmesiyle Mehdi Aleyhisselam'ın bu hastalığa tam deva olacak büyük bir ilim sahibi olacağına işaret ediyor. Zira doktorun kuvveti hastalığın, illetin, derdin, belanın şiddetine göredir diyor. Maşallah. Mehdi Aleyhisselam da ahir zamandaki en büyük hastalıkların en büyük derdi olarak inşallah zuhur edecek.
Vaktimiz de bitti. İnşallah. İnşallah saat 5'te ahir zaman ve yaratılış dilleri programımız canlı olarak sizlerin karşısında olacak. Saat 10'da da inşallah hocamız Sayın Adnan Oktar canlı yayında olacak. Görüşmek üzere.
İnşallah.